الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Bakara suresinin 203. ayetindeyiz. Bu ayet hacda şeytan taşlamayla ilgili olan ayettir. Şeytan taşlama konusu Kur'an-Sünnet bütünlüğü açısından diğerlerinden biraz daha dikkat gerektiren, ayetler arası ilişkiyi çok daha hassas bir şekilde kurmayı gerektiren konudur. Önce ayeti okuyalım. Allahü Teala şöyle buyuruyor. وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Kim iki günde acele ederse bir günah yoktur. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى Kim de geç kalırsa, bir gün daha gecikirse ona da bir günah yoktur. Bu da müttakiler için. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun ve alemu اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bilin ki onun huzuruna toplanacaksınız. Şimdi bu meal, verdiğim bu meal geleneksel mealdir. Elimizdeki mealden okuyorum. Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip dönmek isterse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Şimdi bu mealdeki tutarsızlıkları size göstereceğim. Sonra doğru mealin ne olduğunu hep beraber okuyacağız. Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip dönmek isterse ona günah yoktur. Hac yapan kişi için hangi günah düşünülebilir? Ondan sonra kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Hacca insanlar günah kazanmak için mi gidiyor ki? İşte iki gün içinde dönerse günah yoktur. Üç gün içinde günah yoktur. Bu günahtan sakınanlar içindir. Zaten günahtan sakınıyorsan, hacca gitsen de gitmesen de günah yoktur, değil mi? Şimdi ayetin metnini tekrar hep beraber okuyalım. وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Sayılı günlerde Allah'ı anın. فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ Kim iki gün içinde acele eder, hac görevini tamamlarsa فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Onun üstünde herhangi bir günah kalmaz. وَمَنْ تَأَخَّرَ Kim bir gün daha kalırsa فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Onun üstünde de bir günah kalmaz. لِمَنْ اِتَّقَى Hac boyunca kendini koruyan Cenab-ı Hakk'a saygılı olanlar için bu. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan çekinin وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bilin ki siz onun huzurunda bir araya getirileceksiniz. Şimdi فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Arapça bilenler bilir. Burada cinsin sıfatının hükmünü nefyeden la. Yani günah cinsinden hiçbir şey kalmaz üzerinde. İthim cinsinden diyelim. İthim. İthim dediğimiz kişiyi iyiliklerden uzaklaştırıp kötülüklere yaklaştıran şey anlamına gelir. Çünkü bütün günahlar bir günah diğer günahın sebebi olur. Peş peşe bir alışkanlık meydana getirir. O ona böyle zincirleme bir günahlar zinciri oluşur. Kendini koruyan ifadesi neden koruyacağı 197. ayette belirtilmişti. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ Bu hac aylarında hac görevine başlayan kişi فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Kim başlarsa hac esnasında, hac ibadeti sırasında eşiyle ilişki yok, fasıklık yok, cidal yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet edilmiştir. Men hacce velem yerfuz velem yefsuk raca'a keyevmi veledethu ummuhu. Kim hac yapar, hac esnasında ilişkiye girmez eşiyle, fasıklıkta yapmazsa anasından doğmuş gibi geriye döner. Anasından doğmuş gibi dönmek nedir? Üzerinde günahın kalmamasıdır. Peki Peygamberimiz bunu nereden biliyor? İşte bu ayetten. فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ dediğiniz zaman onun üzerinde herhangi bir günah kalmaz. Ama aksi takdirde sanki hac ibadetini yapmak günahmış gibi şunu yaparsan günahın yoktur. Peki bunu yapmadıysam ne olacak? Günahkar mı olacağım? İnsan hacca günah kazanmak için gitmiyor ki. İbadet yapmaya gidiyor. İşte bu ayetler arası ilişkiler bozulunca gerçekten insanlar diyor ki canım bu konuda yok. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta hüküm yoktur diyor. İşte hani Allah'ın yarattığı ayet, indirdiği ayet diye ikiye ayrılıyor ya. Siz de tabiattaki bütün varlıkları tek başına değerlendirin. Hiçbir şey üretemezsiniz. Ayağınıza takacak bir çift ayakkabınız asla olmaz. Çünkü bir ayakkabı için geniş bir üretim ağı oluşturmak gerekir. Her şey öyle. İşte ayetlerden de anlam çıkarmak için ilgili ayetlerden bir küme oluşturmak icap eder. Onu oluşturmadığınız zaman dersiniz ki yok. Yok ben ne yapayım dersiniz. Yani kendi cahilliğinizi Kur'an-ı Kerim'e yüklersiniz. Şimdi bu ayetin şeytan taşlamayla alakası ne? وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Şimdi وَذْكُرُ اللّٰهَ hacla ilgili iki yerde geçti. Bağlantılı ayetler dedik ya. Bütün hacla ilgili iki yerde geçti. Birisi 200. ayette. Geçen hafta okumuştuk hemen onun yanı başında. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللّٰهِ Hac ibadetinizi yerine getirirken Allah'ı anın. كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا Babalarınızı hatırladığınız gibi hatta ondan daha güçlü bir şekilde. Şimdi Araplar böyle büyüklerini anlatınca büyük bir zevkle, büyük bir heyecanla anlatıyorlar. Allah'ı ondan daha güçlü bir şekilde hatırlayın, zikredin diyor. O Fezkurullah'ın delmeşşaril haram geçiyor. O özel bir yer. Sadece bir tek nokta. Onun için onu anlatmadım. Tek bir nokta olduğu için onu anlatmadım. O şey değil. Bir de Hac suresinin 29. ayetinde geçiyor. 22. sure 334. sayfa. 29'da değilmiş. 28'deymiş. Hatta 27 ile beraber okuyalım. İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Şerif'in temellerini yükseltip onu bir şey olarak ortaya çıkardıktan, hac ibadeti yapılacak yerler belli olduktan sonra Allahü Teala ona bir emir vermişti. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanların içinde haccı ilan et. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ İnsanlar yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde sana gelsinler. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ Her derin vadiden geçerek gelirler yani. Söylersen gelsinler. Niye gelsinler? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Kendileri için faydalı olan şeyleri görsünler. Ve yedkuru اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. Malum günlerde Allah'ın adını ansınlar. Allah'ın onlara vermiş olduğu behimetül en'am üzerine. Yani en'am cinsi hayvan. Yani koyun, keçi, sığır, deve. Bunların üzerine Allah'ın adını ansınlar. Yani kurban bayramı kurbanını hacda kessinler. Şimdi o malum günler. Ondan sonra öbür ayette mağdut günler diyor. وَذْكُرُوا اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Mağdut günlerde Allah'ın adını sayın. Sayılı günler, malum günler. İkisi de çoğul. Arapçada çoğulun en azı üçtür. Şimdi bu ayetin devamından burada kastedilen üç olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Üç. Onun için diyor iki günde acele ederse acele edip ikiye indirdiğiniz zaman demek ki üçmüş. Bir gün daha geç kalırsa üç. Tamam. Eyyam-ı ma'dudat üç. Eyyam-ı malumat bundan farklı. O dört gün. Öteden beri böyle işte. Yani o zaman Zilhicce'nin 10. günü 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. günleri 4 gün. Bunlardan birinci güne birinci gün Eyyam-ı Ma'dudat'tan sayılmıyor. O malumatın birinci günü. Eyyam-ı Ma'lumat da Allah'ın adı yani 4 gün boyunca o Behimetül En'am üzerine anılır. Yani kurban kesilir. Şimdi bu ayetlerden kurban bayramının 4 gününde kurbanın kesilebileceğini anlıyoruz. Çünkü Allah'ın adını o hayvan üzerine anmak. Peki hayvanı kestiniz, birinci günde kestikten sonra hayvanı bir kere kesersiniz. Birinci gün kestiyseniz diğerleri ne olacak? O zaman bir başka zikir var demek ki burada. Bir başka zikir var. Allah'ın adını anmak. Namaz için de Allah'ın adını anma meselesi var. Az önce Yahya söylemişti. Leysa aleykum cunahun en tebtu thumma afitu. Leysa aleykum cunahun en tebtu fadlan min rabbikum. Fe iza afattum min arafatin fezkurullaha indel meşaril haram. Arafat'tan aşağı indiğiniz zaman meşaril haramda Allah'ın adını anın dedi. O meşaril haram Müzdelife. Bu Müzdelife'yi anlattı. Arafat'ta zaten ifade edildi. وَلْيَطَّوُّهُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ayet-i kerimesini daha önce okumuştuk. Beyt-i Atik'i tavaf etsinler yani hacca gidenlerin farz tavafları. Bir tek Mina'daki durumlar kaldı. Onun için Arap geleneğinde Kurban Bayramı'nın birinci gününe يَوْمُنْ nahr denir. Yani Kurban Bayramı kurbanı kesme günü. Nahr. وَنْحَرْ de olduğu gibi. فَصَلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ Nahr. Aynı kökten geliyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününden sonra Eyyam-ı Teşrik denir. Eyyam-ı Teşrik işte Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri. Bu günler sadece yani o günlerin özel zikri eğer kurban kesilmemişse o günlerde kesilebilir. Bir de şeytan taşlama. Peki şeytan taşlamayı nereden çıkarıyorsun diyecekler ister istemez. Dediğim gibi bu konu Bugün anlatacağımız konu son derece hassas bir konu. Hemen anlamak kolay değil. Onun için lütfen Âl-i İmrân suresinin 96 ve 97. ayetini açalım. ...61. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُوْضِعَ لِلنَّاسِ İnsanlar için konan ilk bina لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ Elbette ki Mekke'de olandır. İnsanlar için dendiği zaman bir ibadethane. İnsanlar için yapılan ilk bina. Yoksa insan için yapılan ilk bina değil. Yani Adem Aleyhisselam kendisi için bir ev yapmış olabilir. Oğulların her birinin vardır. Ama tüm insanlar gelsin orada ibadet etsin denirse, yani herkese açık yer olduğu zaman yapılan ilk bina Mekke'deki Kâbe. Bereketli olan ve tüm alem için bir hedef gösteren yer, yani kıble. Fihi ayatun beyyinatun makam İbrahim. Fihi orada vardır. Şimdi fihi zamiri burada ilk önce şeye gider. O ilk yapılan binaya gider. Şimdi o binanın içinde vardır. Açık belgeler ve İbrahim'in makamı. Böyle mana verilebilir. Fakat ondan sonra geliyor. Ve men dakhalahu kana amina. Kim oraya girerse güven içinde olur. Oraya girerse de binanın içine mi? Kâbe'nin içine mi? Değil. O zaman bu ayetle anlaşılıyor ki bu Kâbe aslında Kâbe zikrediliyor. Ama o hac ibadetinin yapıldığı bütün bölge kastediliyor. Kâbe'nin içi için denmiyor mu? Güvenli bölge harem bölgesi. Mina da harem bölgesinin içerisindendir, içindedir. Şimdi bu وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَمِنَ Oraya giren güven içerisinde olur. Peki ondan önce şeyi tekrar okuyalım. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ Orada şimdi ayet kelimesinin anlamı alamet, işaret diyelim. İşaretler vardır. Beyinat, açıklayıcı. Çünkü bu fail vezindedir. Faile vezindedir. İsim fail de olur, isim menful de olur. Burada açıklayıcı yani göstergeler vardır. Bu göstergeler neler? Makam-ı İbrahim, o göstergelerin atfı tefsir şey atfı beyanı olarak Makam-ı İbrahim vardır orada. Ya da bedel dersiniz. Orada ayet-i beyinat vardır, Makam-ı İbrahim vardır. Şimdi burada açık göstergeler çoğul. Makam-ı İbrahim tekil gibi algılanmış. Ama bu da çoğuldur. Çünkü makam kelimesinin Arapçada çoğulu yoktur. Tekil anlamda da kullanılır, çoğul anlamda da kullanılır. O zaman İbrahim'in makamı vardır. Yani İbrahim'in durduğu yerler vardır. Ne için durduğu? İşte zikir için, ibadet için, o şeyler için durduğu yerler vardır. O yerlerin de alametleri, işaretleri vardır. Şimdi bakın. Kâbe-i Şerif belli. Safa Merve. İki tane tepe var. İşte ayet denen şeyler yani alametler, işaretler var. Arafat'ı zaten ayette okuduk. Müzdelife, Meş'ar-ı Haram dendi. O da var. Peki öteden beri açıklayıcı ayet, yani gösterge olan işaretler, alametlerden üç tane daha var. Bunlar da bizim şeytan dediğimiz, Arapların cemerat dediği O taş kümeleri, yani yapılmış, taştan yapılmış birer sütun gibi görüntüsü olan yerler. Bunlar da birer alamet, işaret. Bunlar da bir şeyleri gösteriyor. Şimdi onların her birinde, işte bunların her birisi makam-ı İbrahim. Kâbe-i Şerif makam-ı İbrahim'dir. Safa Merve makam-ı İbrahim'dir. Arafat makam-ı İbrahim'dir. Mina makam-ı İbrahim, Müzdelife makam-ı İbrahim'dir. Mina'daki o üç tane şeytan taşlama yeri dediğimiz yerlerde birer makam-ı İbrahim'dir. Çünkü makam kelimesi hem çoğul hem tekil olarak kullanılır. Peki bunu niye söylüyoruz? Bunu da Bakara suresinin 125. ayetinden itibaren bakalım. ...18. sayfa. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنَهُ O beyti insanlara için sevap kazanma yeri ve güven yeri kıldığımız zaman, o beytin kendisi değil, tüm çevresi. Niye? Şimdi biraz sonra okuyacağız. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمِ مُسَلَّهُ İbrahim'in durduğu yerleri dua yeri yapın. Musalla dua yeri demektir. Namaz kılma yeri değil. Buraya makam-ı İbrahim'de namaz kılın diye tercüme veriliyor, anlam veriliyor. Makam-ı İbrahim de işte Kâbe-i Şerif'in yanında bir fanusun içerisindeki bir taş olarak anlatılıyor. Peki orada yapılması gereken, yani siz hacca ve umreye gidenler orada yapılması gereken bir ibadet biliyor musunuz? Ne var? Yani haccın ve umrenin şeyi mi? Şartlarından, rükünlerinden ya da sünnetlerinden mi? E peki Cenab-ı Hak niye bu kadar üzerinde duruyor? Şimdi bu ayetler arası ilişkiyi bozduğunuz zaman gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani hiç anlaşılmıyor, şu manada söylüyorum. Yani Peygamberimizin uygulamasına bir anlam veremiyorsunuz. O zaman anlam veremediniz mi diyorsunuz ki bu ikinci bir vahiy olarak gelmiştir. O zaman ikinci bir şari yapıyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şeriatı koyan ikinci şahıs. E tabi Allah'ın yanında iki tane ikinci şeriat koyan dediğiniz zaman şirk ortaya çıkıyor. Şirk olmasın diye Allah'ın emriyle deniyor. İkinci bir vahiy gelmiştir deniyor. Ona da vahiy gayri metluv deniyor. Yani Kur'an'da okunmayan bir vahiy anlamına. İşin içinden çıkılamıyor. Bakıyorsunuz ki Peygamber'in yaptığı Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Çünkü ilişki kuramıyorsunuz. Yani şimdi bu şu ceket, yün ceket. Ya böyle yün ceket olur mu kardeşim? Bizim koyunlardan hiç böyle bir şey yapmak, böyle bir ceket şey yapmıyor. Bizde de yün var ama hiç böyle sırtından ceket çıkardığımız bir koyun yok demeye benzer. Kardeşim, yani bu ceket, yün ceket dediysek, koyunun sırtından makasla kopardık manası ne değil? O alınacak, işlenecek, bir sürü şeylerden sonra yapılacak. Tıpkı onun gibi, Peygamberimizin sözü Kur'an-ı Kerim'de yok deniyor. Tabi bilmezsen yok diyeceksin. Yani o ayetler arası ilişkiyi bozarsan yok diyeceksin, yapacağın başka bir şey yok. Şimdi, peki burada bir emir var. Siz makam-ı İbrahim diye Kâbe'nin yanındaki o küçücük bir yeri kabul ederseniz bu emir ne oldu? Bu emrin ne anlamı kalıyor? O zaman sadece şu söyleniyor. Kâbe'yi tavaf eder. Tavaftan sonra işte iki rekat namaz kılınır. Bunu makam-ı İbrahim'de kılarsa daha faziletli olur. Ya daha faziletli şey için Allah özel bir ayet indirip emir verir mi? وَاَحِدْنَا اِلٰى اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَٰيلَ İbrahim ve İsmail'e şu görevi yükledik. en tahhira beytiye lit-taifine vel-akifine ve-rukka'i's-sucud. Benim beytimi tavaf edenler, orada itikafa varanlar, rükû ve secde edenler için tertemiz tutun diye. Evet. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bir duasından bahsediliyor 128. ayette. Hatta bu aradaki ayetleri de okuyalım da bir bağlantı kopukluğu olmasın. Ve idgal İbrahim Rabbi cale hâze beleden âmine. Şimdi İbrahim demişti ki, ya Rabbi şurayı güvenli bir belde kıl. Güvenli bir belde. Onun için فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا O beyte giren değil, o beldeye giren. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın duasını Cenab-ı Hak kabul etmiş. O şehre giren. وَرُزُقْ اَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ Ve halkını çeşitli ürünlerden rızıklandır. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ Halkını dediysem hepsini değil, Allah ve ahiret gününe inananları. İnananlara rızık ver diyor. Allahu Teala diyor ki ve men kafara ben kafir olana da rızık veririm diyor. Ben mümin kafir ayırmam rızıkta. Fe yumetti'uhu qalilan onu bir süre geçici bir süre rızıklandırırım. Thumma attarruhu ila azabin nar sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Yani burada öyle kafir şey ayrımı olmaksızın hepsine rızık veririm diyor. وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Ne kötü hale gelmektir o. Ne idi ne oldu. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَٰهِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ Şimdi işin arka planına geçiyor ayet-i kerime. Bu okuduğumuz bu iki ayet Kabe binası bittikten sonra olanlar. Daha önce olanları anlatıyor Allah bu ayetlerde. Diyor ki وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَٰهِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ İbrahim ve İsmail o beytin temellerini yükseltirken bakın o beyti sıfırdan yapmıyorlar. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı yer yıkılmış. Bunlar temellerini yükseltiyorlar sadece. Rabbena takabbel minna. Ya Rabb bizden kabul et dediler. İnneke entes semiul alim. Sen işiten ve bilensin dediler. Rabbena ve cealna muslimeyn lek. Ya Rabbi bizim ikimiz de sana teslim olan iki kişi yap. Ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek bizim soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet oluştur, bir öncüler grubu oluştur. Ondan sonra ve erina menasikena. Şimdi Kabe'yi yapıyorlar daha bitmeden. Şimdi İbrahim Aleyhisselam biliyor ki burası hac yapılan yer çünkü ilk mabet. Zaten Hac suresinde okuduğumuz ayette de insanlar için de haccı ilan et. Sana şöyle şöyle gelsinler diyoruz ta uzak yerlerden. Herkes bunu biliyor. Ama bina olmadığı için kimse yapamıyordu. İşte Nuh tufanda yıkılmış. İşte bina yükseltirken şu duayı yapıyor. Ve erina menasikena. Ya Rabbi bize menasikimizi göster. Yani bu hac ibadeti yaparken nerede hangi ibadeti yapacağız bize göster. İşte onlar belli. İbrahim Aleyhisselam gidiyor bütün oralarda durarak ibadetlerini yapıyor. Mesela Safa Merve arasında sa'y edersiniz. Safa tepesine çıkar bir dua edersiniz. Merve tepesine çıkar bir dua edersiniz. Her tepede bir dua edersiniz. Her gidiş gelişinizde edersiniz. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın durduğu yerler onlar. O ikisi arası dolaştığı yerler. Kabe-i Şerif'in etrafını tavaf ederken de zaten وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Orada tavaf ediliyor. O beyt-i atiki tavaf etsinler diyor. Bizim menasikimizi göster. وَتُبْ عَلَيْنَا Ve bizim tevbemizi kabul et. Bize, yüzümüze bak daha açık bir şey Türkçeyle. اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ Çünkü sen tevbeleri kabul eden ve merhametli, ikramı bol olansın. Şimdi menasikena diyor. İşte o menasikle makam İbrahim aynı şeydir. Neden tekrar ediyorum? Çünkü bunu dinleyen birçok ilim sahibi arkadaşımız var. yani onu Arapça açısından bir problem kalmaması için Ali İmran 197'de fihi ayatun beyinatun makamı İbrahim buyuruluyor. Ayatun beyinat yani alametler, ibadet yerlerini gösteren alametler. Ondan bedel İbrahim'in durduğu yerler. Orada ibadet yerini gösteren işaretler İbrahim, yani İbrahim'in durduğu yerler vardır. O zaman İbrahim'in ibadet için durduğu, dua için durduğu yerler zaten bize de oralar şey, dua yeri edin diye emir okuduk onu şeyden bu ayetten Bakara'dan az önce. İşte İbrahim'in durduğu yerlerin her birisi hacda hac ibadetinin yapıldığı yerlerdir. Tekrar ediyorum. Siz o makamı İbrahim'i tutar Kabe'nin yanındaki o küçücük fanusun içerisindeki yer oradaki taşla sınırlarsanız bu olmaz. Bu kadar ayette buna bu kadar dikkat çekilmez. Ayatun beyinat açıklayıcı işaretler makam İbrahim vardı. Ne oldu? Şimdi sadece orası mı? Bu kadar ayette buna detaylı bir şekilde yer veriliyor. İşte bunları bugün siz gayet iyi biliyorsunuz ki tefsirlere bakın, diğer kitaplara bakın, makam İbrahim nerededir diye sorarsanız herkes o küçük fanus gibi şeyin içerisinde olan taşı gösterir. Peki bunun hac ve umre ibadetlerindeki fonksiyonu ne? Bir insan hiç makam İbrahim'e uğramadan, hiç o taşa bakmadan, hiç orada herhangi bir şey yapmadan hac ve umre ibadetini yapsa, bir eksik olacağını söyleyen bir tek kitap var mı? Böyle bir şey yok. Peki madem öyleyse niye Allah-u Teala özellikle onun üzerinde duruyor? İşte bütün bunları birleştirdiğin zaman Bakara 203. ayetin yani az önce okuduğumuz ayetin anlaşılmasının önü açılıyor. Makamı İbrahim Aleyhisselam durduğu yerler tabi durduğu yerlerin her birinin de bir işareti var. İşte Arafat'ta da vardır, Cebelur Rahme vardır ortasında. Orada da bir işaret vardır. Gidenler bilir o tepesinde insanların yaptığı bir işaret vardır. O şeyde Arafat'tan inerken Meşari Haram zaten Allahü Teala açıkça söyledi. Ve Mina'da 3 tane öteden beri olan bir taş yığını var. Oraya cahiliye döneminde de insanlar gelip taş atıyorlardı. Racmenli şeytani ve hizbihi diyerek şeytan ve hizbi kahrolsun, taşlanmış olsun diye taş atıyorlardı. Biz şeytandan sığınırken ne diye sığınıyoruz? Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz değil mi? Racim. Ne demek racim? Taşlanmış demek. Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. İşte hacca giden kişi de sembolik olarak şeytan orada taşlanmış oluyor. O rejim işini kendisi de yapıyor. O taşlama işini yapıyor. Ben şahsen eminim ki o taş atılırken o şeytan orada mutlaka payını alıyordur. Çünkü herkesin şeytanı var. Orada onun kendi payını alıyordur. Yani biz her gün euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz, orada da bir fiili bir gerçekleştirme yapmış oluyoruz. Size daha önce anlatmıştım, hani yavaş yavaş bende iyice yerleşiyor. Bugün bir şeye bakmaya niyet etmiştim ama bakamadım. Onun için size söyleyemiyorum, onu söylemek de istemiyorum ama kısaca anlatayım. Arafat'ın yakında Batn-ı Urne ya da Urne. Şimdi şeyi çok net hatırlamıyorum. Bakamadım çünkü sabahın erkeninden işte az öncesine kadar meşguliyet vardı. Arafat, Adem Aleyhisselam'ın cenneti olması lazım. Yani bahçesi. Oradan şeytanla beraber çıkarıldığı zaman o geceyi Müzdelife'de geçirmiş olması gerekiyor. Çünkü Müzdelife, işte birlikte olma anlamına gelen bir kelime. Birbirine iyice sokulma, yaklaşma manasına gelen. Oraya Cem adı da verilir. Cem. Cema. Yani çok affedersiniz, Arapçada cinsel ilişkinin adı da cimadır. Aynı kökten. Bunlar karı koca. Orada birlikte olmuş olmaları son derece, yani şey olarak, yer olarak uygun anlaşılıyor. Ondan sonra tabii bahçeden daha yeni çıktıkları için, işte gece vakti orada olmuş olabilirler. Henüz işin boyutlarını kavramamış olabilirler. Sonra aşağıya doğru iniyorlar. Zaten inin diye emir var biliyorsunuz. İşte Arafat'tan aşağıya doğru sürekli iniliyor. Yani benim hayalim, onlar, şeytan da onlarla beraber çıkarıldığı için onlar mutlaka işin zorluğunu Mina'da anlamaya başladılar. Dönüp şeytana birkaç tane taş attılar. Biraz geldiler aşağı, bir daha attılar. Biraz geldiler, bir daha attılar. Ben öyle düşünüyorum. Yani bunu herhangi bir kitaba bakarak değil, ya da herhangi bir delil söyleyerek değil. Yani aklıma gelen o. Ve o işaretler İbrahim Aleyhisselam zamandan beri var. Adem Aleyhisselam zamandan beri olmak zorunda. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin yerini Cenab-ı Hak gösterdi ve temellerini yükseltti. Onun temellerini yükseltirken, ya Rabbi, bu hac ibadetini yapacağımız yerlerde göster diyor. O daha önce var. Bize öyle yerleri icat et demiyor. Göster diyor. Ve Allah-u Teala da gösteriyor. Bu şeyler, bütün bunlar hac konusunda hep tarihe atıfta bulunuyor Allah-u Teala. İşte bilinen aylar, bilinen günler, sayılı günler. Yani bütün insanların bildiği şey, yeni bir şey yok demiş oluyor. Bütün insanlar öteden beri şeytan taşlamayı yapıyorlar. Ve şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yapmış, Ebu Bekir radıyallahu anh da yapmış, hepsi de yapmış. Ve şimdi bütün bu bilgiler ışığında şu ayeti okuyalım tekrar. Yani bugünkü Bakara 203. ayeti. وَذْكُرُ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Şimdi bu namaz olmaz. Çünkü o namaz yılın her günü 5 vakit. Ona da zikrullah denir, yani Allah'ı zikredinden namaz da anlaşılır ama burada olmaz. Çünkü namaz 2 günde, 3 günde sınırlı bir ibadet değil. فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ. Kim 2 günde acele eder, orayı terk ederse فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. Üzerinde artık hiçbir günah kalmaz. Onun için Kurban Bayramı'nın birinci günü şeytan taşlanır. Kurban da kesilir. Kurban Bayramı'nın ikinci günü Eyyam-ı Teşrik'in, yani burada Cenab-ı Hakk'ın belirttiği günlerin birinci günüdür. Kurban Bayramı'nın ikinci günü onun birinci günüdür. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Eyyam-ı Teşrik'in ikinci günüdür. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü Eyyam-ı Teşrik'in üçüncü günüdür. Ve burada kurban kesmemiş olanlar bu 4 günde kesebilirler. Çünkü bunlar Kurban Bayramı kurbanıdır. Ondan dolayı Kurban Bayramı günleri hep aynı günler arasıdır. Yahudilikte de aynı günlerdir, Hristiyanlıkta da aynı günlerdir. Şeyden Adem Aleyhisselam'dan beri kurban aynı günlerde kesilir. Ama Yahudilikte Beyt-i Makdis'in yıkılmasından sonra orada sunak olarak kullanılan yerde artık kurban, onu yeniden inşasından sonra kurban keseceklerine inanıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla, eğer bilgim yanlışsa düzeltiriz inşallah. Hristiyanlar da diyor ki bizim yerimize İsa kurban oldu, kurbana gerek yok diyorlar. Evet. Yani bakın Kur'an-ı Kerim o günleri de bize bildiriyor. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından hiçbir şey yapmamıştır. Çünkü Allahü Teala'nın ona verdiği emir bu anihkum beynehum bima enzelallah. Onların arasında Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Yani Peygamberimizin her uygulaması, her sözü mutlaka Kur'an-ı Kerim'in uygulamasından ibarettir. Dolayısıyla ağzından çıkan her söz, yaptığı her iş, yani peygamber sıfatıyla yaptığı her iş mutlaka Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. O hükmü işte bulabilmek için Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği gibi ana ayeti ve onu açıklayan ayetleri bulmamız lazım. وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَ Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Yani buradaki zikredin sadece şeytan taşlayan olur, başka hiçbir şey olmaz. Bak mağdudat da diyerek yine falan falan günler değil. Zaten biliyorsunuz. İşte o bildiğiniz sayılı günler diyor. Hep o geleneğe vurgu yapıyor Allahü Teala. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ Kim iki günde acele ederek oradaki işini bitirirse فَلَا اِسْمَالِ Üzerinde günah kalmaz. Yani hacı olur. Hacı olur, günah kalmaz o demek. Hacı olur. Çünkü haccın son ibadetleridir onlar. وَمَنْ تَأَخَّرَ Bir gün daha kalan فَلَا اِسْمَالِهِ Onun üzerinde de günah kalmaz, o da hacı olur. لِمَنْ اِتَّقَى Tabi bu kendisini koruyanlar içindir. Ben hacca gittim diye öyle kendisine dikkat etmezse yine günahkar olur. Dikkat edenler için. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Siz Allah'a saygılı olun. Allah'tan çekinin. وَعَلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bilin ki onun huzurunda bir araya getirileceksiniz. Evet. Böylece bu dersimizi benim açımdan en zor olan dersi de tamamlamış olduk. Peki. İnşallah haftaya başka ayetler okuruz.